küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba, hoş geldin.
Merhaba, iyi günler diliyorum.
Bu hafta küresel analiz programının gündeminde yine birkaç başlık var. Tabii hepsini konuşmak mümkün değil. O yüzden birkaç tane önemlisini ben seçtim bu hafta. İstersen bir genel bir özet geçeyim. Evet. Neler var bu haftanın gündeminde ve geçtiğimiz haftadan devraldığımız gündemler neler? Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Şu sıralar başlamış olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saat farkını da dikkate alırsak seçimler başladı. Yoğun bir kampanya dönemi geçtiğini çok fazla söyleyemeyiz. Çünkü dünyanın içinden geçtiği süreç açısından farklı öncelikler var. Eskiden Amerikan seçimleri, ara seçimleri her zaman çok önemli olurdu. Şimdi de önemli. Rekabet tabii aynı devam ediyor. Özellikle demokratlarla cumhuriyetçiler arasında eyaletler bazında çok önemli bir seçim olacağını herkes bekliyor. Neden önemli bu seçim? Çünkü eğer Biden yönetimi yani demokratlar çoğunluğu kaybederlerse geride kalan 2 yıl için Biden'ın Amerika'yı yönetmesi daha da zorlaşacak. Çünkü birçok sorun var. İkincisi neden önemli? Eğer cumhuriyetçiler kazanırsa Trump'ın 2024 seçimleri için yeniden aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu açıdan da önemli. Amerikan Kongre seçimleri deyince dış politikadan bağımsız bunu konuşmak çok mümkün değil. Ne tür başlıklar var? Bir Rusya başlığı var. İki Çin başlığı var. Üç İran başlığı var. Diğer başlıklar çok merkezi başlıklar değil ama onlar da önemli olduğu söylenebilir. Ama bu Rusya tavrını Amerika'nın etkileyebilir. Çin'le olan mücadelesini etkileyebilir. İran konusunda devam eden müzakereleri etkileyebilir. Biden'ın iyi bir performans sergilediğini söylemek ise çok mümkün değil. Trump yeniden sahnelere çıktı.
Evet.
Eski usulünden hiçbir değişiklik yok. Yine aynı Trump. Dolayısıyla bu seçimler ne getirir bize, ne götürür bunu konuşacağız. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz hafta konuşamadığımız zamanlama açısından tahıl koridorunun yeniden açılması meselesi vardı. Biliyorsunuz Ukrayna Sivastopol'da Rusya'nın bir gemisini hedef aldığı iddiasıyla Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurdu. 4 gün sürdü ve bu 4 gün boyunca özellikle buğday fiyatlarında, mısır fiyatlarında ve Rusya'dan giden yine başka ürünlerin fiyatlarında %4 ila 6 arasında küresel bir artış söz konusu oldu. Peki sorun nasıl çözüldü? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi ve Putin'i ikna etmesinin ardından Rusya anlaşmaya geri döndü. Fiyatlar hemen geri düştü. Özellikle de gıda güvenliği açısından kırılgan olan devletlere tahıl ve buğday ulaştırıldı. Evet. Gemi sayısı ben 2-3 gün önce kontrol etmiştim. Hı hı. 400'e ulaştı. Yaklaşık 10 milyon ton da 10 milyondan biraz fazladır bugün itibariyle. Buğdayın, tahılın ve mısırın ülkelere gittiğini biliyoruz. 25-26 milyon tonluk bir toplam rakamdan bahsediyoruz. Tabii ki gıda güvenliği deyince istersen onu da konuşalım. Yani Afrika'nın sadece gıdaya ulaşımla ilgili sorunu yok. Aynı zamanda bu gıdanın üretimi noktasında da hava koşullarından dolayı ciddi bir yokluk ve kuraklık söz konusu. Hep buğdayı konuşuyoruz, hep tahılı konuşuyoruz, mısırı konuşuyoruz ama gübre var. Mesela gübre meselesi de çok önemli. Çünkü gübreye ulaşamazsa Afrika'daki ülkeler tarım üretimlerinin %20 oranında düşmesi bekleniyor. Tabii onu da konuşalım istersen, not al. Nereye gidiyor peki? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişimi ne anlama geliyor? Putin'in burada Türkiye'ye referans verdiğini hatırlarsan o çok çok önemli. Üçüncü konu NATO meselesi var. NATO neden yeniden gündemimizde? Çünkü Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Gündem neydi? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü Bugünlerde de Ankara'da İsveç Başbakanı'nı ziyarette bulunuyor. Bu meselenin hızlandırılması bekleniyor. Ama İsveç'te acaba bir kıpırdanma var mı? Finlandiya'da sorunsuz işliyor. İsveç'te de bazı açıklamalar yapıldı. PYD'ye, YPG'ye ve PKK'ya yönelik. NATO meselesi yeniden gündemde. Dördüncü konuda Türk Devletler Teşkilatı bu hafta 10-11 Kasım tarihleri arasında Özbekistan'da toplanacak, bir araya gelecek. Peki ne var gündemde? Gündemde Türk Devletler Teşkilatı'nın bu kurumsal bünyesinin daha etkin bir şekilde kullanılması söz konusu. Tabii bölge çok dinamik, bunu da biliyoruz. Yeni bir oluşum bu. Geçtiğimiz yıl kurulmuştu. Bu zirveden neler çıkacak? Daha güçlü mesajlar çıkabilir. Bazı ortak politikaların oluşturulması, ortak alt kurumlaşmaların gündeme gelmesi söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolayısıyla yeni bir diplomasi trafiğine gidiyor. Oradan da nereye gidecek? G20 toplantısına gidecek. G20 sevgili dinleyenler çok önemli bir zamanda toplanıyor. Bali'de toplanacak. Bali adasında toplanacak. Ve Putin'in gitmesi beklenmiyor. Aslında Putin'in gideceği söylenmişti. Fakat Zelenski Putin giderse ben gitmem ya da katılmam şeklinde bir ifadesi oldu. Yine de Putin'in gitmesi pek beklenmiyor. Evet. Ama Xi Jinping orada olacak belli ki. Önemli bir zirve olacak G20. Bir, petrol fiyatlarına ilişkin, enerji fiyatlarına ilişkin kriz orada aşılabilecek mi? İki, resesyon geliyor kapımızda. Acaba bu 20 ülke, yani gelişmiş, en gelişmiş diyelim 20 ülke burada nasıl pozisyon alacak? Evet Can, söz sende. ABD seçimleri ne getirir, ne götürür?
Yine var. Dünya jeopolitiğinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabii Amerikan seçimleriyle sen başladın. Oradan biz de devam edelim. Şimdi tabii 100 milyonlarca Amerikalı sandık başına gidiyor. Tabii orada dijital oy veriyorlar daha ziyade ve mektupla oy
postayla vermeler. Postayla hatta biliyorsun, bu tartışmalı olmuştu.
Uzun süredir de başladı. Hatta o postayla oy vermeler noktası Cumhuriyetçilerin önde gittiğine yönelik. Şimdi şeyler var, iddialar var Amerikan basınında. Ama gerçekten önemli bir seçim. Çünkü hem temsilciler meclisinin tamamı, senatonun
üçte biri
yeniden seçilecek. Yani kongrenin tüm bileşenleri burada yeniden oluşturuluyor. İki ayağında da kongrenin, demokratlar üstün durumdaydı ve Biden için görece daha kolay bir kongre meclis vardı. Şimdi gelen kamuoyu anketleri her iki kanatta da, hem senatoda hem temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin öne çıkabileceğini gösteriyor. Tabii kesin bir şey söyleyebilmek şu an için zor. Bugün gün boyu oy verme işlemleri tamamlanacak. Ancak genel değerlendirme yaptığımızda gerçekten demokratların çok yıprandığını görüyoruz. En baştaki temel mesele Biden'ın düşük profilli liderliği. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Şu anda başkanın Amerikan kamuoyundaki kabul görme oranları her geçen gün düşüyor. %40'ın da altına düşmüş durumda.
Görev onayı diyorlar.
Görev onayı deniyor aynen. Bu düşük bir oran. Daha da düşme eğilimde, yani trend gittikçe kötüleşiyor. Biden gerçekten çok yaşlı bir profil ve zihni bazı sıkıntıları olduğunu Amerikan kamuoyu da görebiliyor. Dolayısıyla güçlü bir liderlik yapmaktan uzak. Bu da Amerikan halkının oy verme tercihlerini bence etkiliyor ve temel bazı sorunlar var, büyük meydan okumalar var. Bunların başında tabii Amerikan halkı için ekonomi geliyor. Yükselen enflasyon, alım gücünün düşmesi Amerikan halkını etkiliyor gerçekten de, özellikle bu enerji kalemlerinin yükselmesi, yine gıda fiyatları Amerika'yı da sarsıyor. Görece enflasyon %8-9 bandında gibi görünse de insanların temel harcamaları bunun çok daha ötesinde artmış durumda. Ancak maaşlar bu kadar artmadı. Dolayısıyla özellikle fakir ve orta sınıfların alım gücünün düştüğünü gördük. Bir de tabii son aylarda Amerikan borsaları çok ciddi geri çekilmelere sahne oldu. İşte Nasdaq borsasının %40 civarında düştüğünü gördük. S&P ve yine Dow Jones'ta da ciddi düşüşler var. Amerika için, Amerikan halkı için borsalar çok önemli. Çünkü orada Amerikan halkının önemli bir kısmı gelirlerini borsada değerlendiriyor. Ve oradaki sert kayıplar onları olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda demokratların aleyhine işleyen bir süreç var. Tabii son dönemde Amerika'da da çok ciddi kutuplaşma olduğunu görüyoruz. Yani geçmişte çok daha soft meseleler üzerinden seçimler tartışılırken, adayların şahsı, kişiliği, karizması üzerinden giderken, şimdi değerler üzerinden de ciddi mücadele var. Bir yanda muhafazakar Amerikalılar, şu cumhuriyetçileri destekleyen, diğer tarafta görece daha seküler ve liberal Amerikalılar var. Onlar arasında temel bazı değerler var. İşte bu mesela yükselen LGBT meselesi, kürtaj meselesi, Trump'ın atadığı adaylar çerçevesinde bu yüksek mahkemenin kürtaj konusunda aldığı kararlar Amerikan toplumunu gerçekten ikiye bölüyor. Ciddi fay hatları oluşmuş durumda. Bunlar çok uzun yıllardır Amerikan toplumunda görülmeyen meselelerdi. Trump döneminin geride bıraktığı izler hala var. İşte senatonun basılmış olması, Trump'ın bir şekilde sistem, müesses sistem tarafından ve liberal demokratlar tarafından baskılanması, işte Twitter'da tweet atması bile engellenmiş bir Amerikan başkanı profili vardı. Ama bunlar değişiyor şimdi. Dış politikanın ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama bu Rusya savaş meselesi tabii önemli. Görece burada bence Biden başarılı bir profil çizdi. Amerikan kamuoyunda da
Rusya konusu var.
Evet, en azından güçlü bir şekilde Ukrayna'ya destek veren
lider. Rusya'yı ezme, biraz zora sokma konusunda.
Yani Çin ve İran konusu da şu an için Amerikan kamuoyunun çok gündeminde bence değil.
Peki kongrede böyle bir değişiklik olursa demokratlar aleyhine, İran konusunda adım atamayacak gibi gözüküyor.
Tabii yani Biden'ın şu anda en fazla yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi İran'la bir anlaşma yapıp nükleer müzakereler sonunda İran'ı dünya sistemine entegre edip ona uygulanan yaptırımların özellikle enerji alanında kaldırılmasıyla birlikte Rusya'nın boşalttığı alanı dolduracak bir kaynak. En azından 1 milyon varil üretimin artabileceği düşünülüyor. Bunun da petrol fiyatlarını baskılaması söz konusu olabilirdi ama kendi döneminde bile demokratların bile kongre ve meclisteki ayakları buna çok sıcak bakmadı. Çünkü çok güçlü bir İsrail baskısı var
burada. Ama orada İsrail'de bir de şey bile yok mu? İran'ın Rusya-Ukrayna savaşında hem drone sağlaması, evet, hem de şimdi balistik füzelerden bahsediliyor. Doğru. Henüz böyle bir görüntü yok ama bu da İran konusundaki algıyı Amerika Birleşik Devletleri'nde negatife çevirdi.
Kesinlikle, ama bence burada İran bir anlaşma olmayacağını da artık yavaş yavaş görünce Rusya ile bu ilişkiyi kurdu düşünüyorum. Aksi halde İran adına çok mantıklı, tabii, rasyonel
bir aslında. Burada İran demişken yani iki ayı belki de tamamlayacak gibi gözüküyor gösteriler. Ve toplumsal bir hal aldı.
Doğru.
Adeta her şehirde gösteri var. Mollalara yönelik sokakların ortasında saldırıya varacak ölçüde, onları küçük düşürecek ölçüde, hakir düşürecek ölçüde. Hayatını kaybeden insanların sayısı 250'yi evet, bulmuş. Yani orada da kısaca bir değerlendirme yapar mısın?
Yani İran'daki
bu sefer farklı mı?
Fay hatları gerçekten çatırdıyor ve beklendiğimizin ötesinde devam ediyor. Yani benim temel baz senaryom işte bir ay içerisinde İran'ın bir şekilde bunları bastırabileceği yönündeydi ama bastıramadığı görülüyor. Çünkü karşısında örgütlü bir aslında muhalefet de yok. Yani toplumun genel dinamikleri harekete geçti. İşte etnik mezhebi fay hatları şu anda hareketli. Beluciler çok ciddi anlamda sokaklara döküldü.
Silahlanmış bölgeleri, durumdalar zaten.
Beluci isyanı zaten silahlı destek söz konusu. Burada İsrail'in, ABD'nin,
özellikle Afganistan'dan çekilmesi de var sonrasında ABD'nin.
Tabii Afganistan'daki Belucilerin de İran-Beluci bölgesiyle olan etkileşimi artmaya başladı. Tabii Kürt bölgelerinde benzer bir hareketlilik var. Kürtler kendi içerisinde tartışıyor. Silahlı eylem noktasında bazı gelişmeler olabilir. Bunun dışında Azerilerin, Azerbaycanlıların daha yoğun yaşadığı, Türklerin yaşadığı bölgelerde bir hareketlilik var. Arap Ahvaz'da, Arap bölgelerinde de hareketlenme söz konusu oldu. Bu bir kenara. İkincisi toplumdaki genç ve seküler kesim özellikle ciddi anlamda mobilize oldu. Bu doğal bir süreçte bence akıyor. Arkasında muhtemelen elbette istihbarat örgütleri belli yönlendirmeler ve destekler veriyordur ABD ve İsrail başta olmak üzere ama temelde İran'daki en temel sorun halkın geniş kesimleriyle rejim arasında ve devletle rejim, orada tabii birlikte görüyoruz iktidarı, ciddi bir makas var ve bu makas gittikçe açılıyor. Şu anki işte önlenemeyen ve devam eden gösterileri de bu bağlamda görmek lazım. Çok seküler bir isyan var. İran'ın bu teolojik devlet anlayışına, Şiiliği merkeze alan ve baskıcı anlayışı, otokratik anlayışına karşı bir dip dalgası
peki,
söz konusu.
Peki,
ve bu bence çok önlenecek gibi
görünüyor. Yani burada bir tür başörtüsü üzerinden ve kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı eğitim sektöründe,
evet,
özellikle alanlarda eğitim görmesine yönelik bir gevşeme, ufak da olsa bir reform yapılsa, bu güçlendirir mi toplumsal hareketleri? Bak istediğimizi aldık ve daha fazlasını istemeliyiz. Ya yoksa bu dilemma mu
işte
yani?
Bu hep tüm otokratik rejimlerin sorduğu bir soru.
Yani ne kadar gevşetmeliyim?
Ne kadar gevşetirsek karşılığı ne olur? Evet. Gittikçe daha fazlasını mı isterler? Bizi devirmeye yönelik bir hamleye mi dönüşür bu demokratik açılımlar görece? Yoksa bastırdıkça bu engellenemez bir noktada öfkeye mi dönüşecek? Yani ama artık bu mesele çözülebilecek bir noktanın çok ötesine geçti. Yani İran'ın belki halkının %70-80'lik kesimi mevcut iktidardan ve rejimden nefret ediyor. Çok ciddi bir sekülerleşme var. Hatta işte çeşitli ülkelere kaçan İranların çoğunluğun ateist hale geldiğini, sadece İran rejiminden nefret etmediğin dinden dahi çıkmaya başladığını görüyoruz. Çok güçlü bir seküler mücadele ve damar var. Bununla birlikte tabii İran'da birçok şey kötü gidiyor. Yani muazzam zenginlikler, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan İran'ın çok ciddi bir fakirlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Kötü bir yönetim var. Yolsuzluklar devam ediyor. Verimsiz bir yönetim
ekonomi
anlayışı
çok
var.
Kötü bu arada.
Ve bu kötü ekonomi halkı tabii daha fazla tahrik ediyor. Tetikleyici unsur. Bunun ötesinde ciddi bir kuraklık ve çevre felaketi yaşıyor İran. Yani bu yetersiz altyapı yatırımları, işte yolsuzlukların ortaya çıkardığı bir görüntü. Tahran'da inanılmaz bir kirlilik var. Diğer şehirlerde benzer şekilde. Su kaynaklarında çok ciddi bir gerileme var. Önemli göller, su yataklarının kuruduğunu görüyoruz. Tarımsal üretim bu bağlamda azalıyor. Yani birçok kötü şey bir araya geldi. Dünyaya kapalı hala İran. Yaptırımlar devam ediyor. Bir türlü nükleer müzakereler konusunda muhataplarıyla anlaşamıyor. Ve ülke kaynaklarının İran'ın jeopolitik ihtiraslarını harcandığı düşüncesi var ki
Irak'ta,
bu da doğru.
Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de.
İşte bu vekil silahlı unsurlara, Şii milislere dünyanın her yerinde milyarlarca dolar her yıl kaynaklar aktarılıyor. Fakir İran halkı tabii bunu çok ciddi anlamda mesele yapmış durumda. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde evet belki anlık bastırılabilir ama asıl mesele vücuda yayılan o hastalık bence artık evet. İran işler tarafından...
Şimdi tahıl koridoru meselesine geride kalan zamanımızda evet. NATO ve G20 ve Türk Devletler Teşkilatı tahıl koridoru evet Türkiye'nin çabasıyla ve Erdoğan'ın
büyük bir başarı daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan adına evet. Yani dünyada Erdoğan liderliğini yeniden tahkim eden bir görüntü
başka
oluştu.
Bir lider var mı bunu
yok,
yapabilecek?
Yok ve yani? Bunda gerçekten bazı liderler tarafından artık mesele yapılıyor. İşte Macron'un hazmedemediğini, Biden'ın bunu hazmedemediğini görüyoruz. Erdoğan gerçekten küresel gıda güvenliğini sağlayan şu anda en önemli aktör konumunda. Bu çok açık yani Sivastopol'a yönelik işte SİDA ve SİHA saldırılar ki belki bunu da aslında konuşmak
evet,
lazım. Dünyada ilk defa bu silahlı insansız deniz araçlarının artık aktif şekilde cephede kullanılıyor.
Ne kadar riskli olabildiklerini gösteriyor.
Türkiye de buna çok ciddi yatırımlar yaptı. Daha da yapmaya devam etmeliyiz. Bir parantez bunu söylemek gerekiyor. Rusya orada ağır bir darbe aldı ve buna mukabil ilgili anlaşmadan çekilmese bile dondurduğunu söyledi. Ve çekilme noktasındaydı. Ancak Erdoğan burada ciddi bir müdahalede bulundu. Ukrayna kaynaklarının ilginç açıklamaları oldu. Bunu da altını çizmek lazım. Erdoğan'ın Putin'i işte donanma gücünü kullanarak tehdit ettiğini ifade ediyorlar. Yani bu doğru değil esasında.
Peki yani evet.
Ama Karadeniz'deki güç dengeleri Türkiye lehine değişti. Bunu açıkça söylemek gerekiyor.
Bir iki gündür bu tartışılıyor. Evet. İlginç yani orada.
Ruslarda da buna yönelik açıklamalar var Rus medyasında. Çünkü Rusların ana amiral gemisi Moskova batırıldı. Diğer gemiler batırıldı. Türkiye boğazları Rus gemilerine kapatmış durumda. Girip çıkamıyorlar, lojistik sağlayamıyorlar. Dolayısıyla Karadeniz'deki Rus donanmasının varlığı gerçekten görece çok ciddi anlamda geriledi, zayıfladı. Türk ordusunun ise oradaki donanma kabiliyetleri artmış durumda.
Evet, peki NATO meselesi hızlıca ona değinirsek, Türkiye'nin endişeleri tam anlamıyla giderilmiş değil ama İsveç'in de artık bir çaba içerisinde
doğru.
olduğunu
Yeni
görüyoruz.
Yeni kabine gerçekten olumlu mesajlar evet, veriyor, mesajlar bu çok açık. Veriyor. Kendi işlerinde de aslında tartışıyorlar. Bugün eski İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye verdiğimiz taahhütlerin ötesinde açıklamalar yapmakla suçladı yeni kabineyi. Mesela biz PYD ve YPG'ye yönelik herhangi bir taahhüt vermedik iddiasında bulundu. Halbuki öyle değil yani. Evet, orada evet. O anlaşmada PKK ve onunla iltisaklı tüm yapılar bu anlaşmanın bir parçası olmak zorunda. Bu önemli yani. Türkiye adına çok büyük bir kazanım. Mevcut İsveç Dışişleri Bakanı çok net bir şekilde PYD-YPG'nin PKK'nın bir yapılanması olduğu, çok yakın ilişkide olduğunu. Dolayısıyla bizim bu yapılarla eğer Türkiye ile ilişki kurmak istiyorsak, NATO'ya olmak istiyorsak ilişkimizi tamamen kesmemiz gerektiğini ifade etti. Bu İsveç adına önemli bir taahhüt. Ama hala retorik düzeyinde. Yani Türkiye şu anda evet olumlu sinyaller alıyor. Bu açıdan olumlu, ancak somut adımlar da istiyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Türkiye'nin istediği, talep ettiği PKK iltisaklı ve FETÖ iltisaklı kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi. Bu konuda olumlu bir gelişme var mı? Henüz yok. Dolayısıyla bence Türkiye'nin bu elinde bulundurduğu veto kozunu kullanmaya devam edeceğini düşünüyorum. İlgili başbakan, İsveç Başbakanı'nın Erdoğan'la görüşmesi olumlu geçecektir gibi geliyor bana. Ama Türkiye burada işte somut bazı talepler de isteyecektir. Biraz zamana yayılması gerekiyor bunun. İsveç'in de kendi açısından, iş dinamikleri açısından zamana ihtiyacı var. Adım adım bence bunu başaracaklar ve orada ben olumlu bir senaryo bekliyorum. Yani, Türkiye'nin istediğini vermeye başlayacaklar gibi geliyor bana.
NATO'nun politikaları açısından da tabii bu böylesi bir üyeliğin gerçekleştirilmesi bu savaştaki en büyük kazanımlardan bir tanesi olarak kesinlikle gözüküyor. O yüzden üye olamaması ülkelerden bir tanesinin veya her ikisinin, ki birlikte hareket ediyorlar. Finlandiya birlikte başvurduk. Birlikte üye olmalıyız. Biz dolayısıyla ayrı muameleyi kabul etmeyeceğiz. Yani Türkiye Finlandiya'yı desteklerim. Evet. İsveç görevini yapmazsa desteklemem anlamında bir ifadesi olmuştu Türk tarafının. Dolayısıyla NATO için de bir test, hem grup içi, ittifak içi dinamikleri anlamak açısından hem de savaşa reaksiyon vermeleri bakımından çok net bir pozisyon olacak. Ve Nordik bölgesi artık bir NATO toprağı haline
tabii
gelecek.
Genel sekreter de tabii bu farkındalıkla Türkiye'yi ziyaret etti yeniden. İşte Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor ama burada Türkiye'nin bence çok acele davranmaması, üzerindeki bu baskıyı da kırarak
sabırlı bir diplomasi
pozisyonundan vazgeçmemesi gerekiyor. Somut adımlar görmek zorunda çünkü işte NATO üye olduktan sonra politikalarında hızlı bir değişme de olabilir. Buna dikkat etmek
gerekiyor. Şimdi Türk Dış Devletler Teşkilatı toplantısı olacak. İkinci toplantı bu. Özbekistan'da gerçekleştirilecek. Ne diyorsun? Yani ekonomik potansiyeli yüksek olan bir bölge. Ama aynı zamanda rekabetin olduğu bir bölge. Doğru. Türkiye, bütün gözler Türkiye'de aslında bu toplantıda.
Ya Türk dünyasının yükselen gücü Türkiye, o liderlik vasfını gerçekten sahada attığı somut adımlarla kazanmaya başladı. İki tane temel bence orada bileşen var. Birincisi Karabağ zaferi. Türkiye'nin burada yani Azerbaycan'a verdiği
destekle kazanmasının sebebi diyorsun.
İşgalin bitirilmesi sağlandı ve Türkiye'nin gerekirse askeri gücünü nasıl caydırıcı olarak kullanabileceği, dünya süper güçlerini karşısına alabileceğini, bir Türk devletine sahip çıkıp onun işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini gösterdi. Bu bir şok dalgası yarattı bence. Rusya bunu engellemeye, dengelemeye çalışırken Ukrayna Savaşı ortaya çıktı ve burada Rusya çok ağır darbeler alıp tüm enerjisini Ukrayna Savaşı'na harcayınca Orta Asya'da Türk devletler dünyasında bir boşluk oluştu ve Türkiye adına bence atılması gereken çok fazla adım var. Evet. Ve Türkiye bu boşluğu dolduracak kapasiteye de şu anda sahip. Zamanında Özal döneminde de benzer belki daha büyük fırsatlar vardı ama Türkiye'nin o dönemki siyasal liderliğin iradesi kısmen olsa bile diğer devlet bürokrasisi ve ekonomik gücü ve dünyayla olan angajmanı batıya bağlı engelledi bu süreci. Yeteri kadar liderlik yapamadı ama şimdi çok daha büyük bir fırsat var. Türkiye bunu bence kullanmak için adım atıyor. İşte Türk Devletler Teşkilatı'nın Özbekistan toplantısı önemli. Burada kurumsal yapının bence daha yerli yerine oturtulması gerekir. İkinci bir mesele ise bu işte koridorun açılması. Yani Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ilgili koridorun açılması, Zengizer koridor çok önemli. Türk dünyasının karadan birleşmesi gerekiyor. İşte İran bunun farkındalığıyla engelleyici adımlar atma çabasında. Çeşitli ülkeler bunu engelliyor. Ruslar çok sıcak bakmıyor. Ama şu uluslararası konjonktürde bir şekilde Türkiye Azerbaycan'la işgüdüm içerisinde o koridorun açılması için mücadele etmeli. Türk devletlerinde desteği alınmalı. Diğer bir mesele ise Batı'nın ihtiyaç duyduğu enerji arz güvenliğinin sağlanması. Bunun için işte büyük fırsatlar var. Türkiye'nin bir hub olması, sadece bir hat değil, hub olması için mücadele veriliyor. İşte burada Türk devletlerinin de bu sürecin bir şekilde ortağı, paydaşı yapılması gerekir. Bence bunlar önemli başlıklar olarak duruyor.
Son başlık G20 toplantısı olacak. Ne bekliyorsun? Sen ekonomiyi yakından takip ediyorsun.
Ya sen söyledin zaten burada önemli başlıklar. Tabii Ukrayna meselesi, işte küresel gıda güvenliği ve dünyanın içinde bulunduğu bu resesyon ve enflasyon meselesi. Şimdi bu bir dilemma. Yani Amerikan Merkez Bankası sadece kendi çıkarlarını merkez alarak ABD'nin adımlar atıyor ve diğer ülkeleri zorda tutuyor. O yüzden de ABD doları güçlenirken Euro, Pound, işte diğer dünya devletlerinin kurlarında ciddi bir gerileme var. Türkiye işte kur koruma sistemiyle belki bunu şu anda kompanse edebiliyor. Ama diğer ülkeler gerçekten ciddi anlamda zorluk yaşıyor. Buradaki temel dilemma pandemi döneminde merkez bankaları çok ciddi bir parasal genişlik içerisinde adım attılar ve dünyaya trilyonlarca dolar para saçıldı.
Bunun böyle olacağını biliyorduk zaten.
Bu da nihayetinde
yani.
Özellikle işte arz kısıtlamalarıyla birlikte muazzam bir enflasyona neden oldu. Şimdi para politikasını sıkılaştırıp yani faizi artırarak parayı geri çekmek istiyorlar ama bu da ciddi bir resesyona dönüşüyor. Dünya küçülüyor ve küçülmeye devam edecek. Genel beklentiler işte IMF, Dünya Bankası gibi kurumlarında beklentileri bu. Özellikle Fed, Amerikan Merkez Bankası beklenen olması gereken daha üzerine sıkılaşmaya giderse diğer ülkeleri ciddi anlamda resesyon bekliyor. İşte bu endişeyle G20 ülkelerindeki o toplantıda bence bu masaya yatırılacak ve ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin de biraz daha rasyonel politika izlemesi için çağrıda bulunacak. Aslında IMF Başkanı da mesela buna benzer açıklamalar yapmıştı. Avrupa'dan benzer açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bu dünyanın karşı karşıya kaldığı enflasyon, resesyon dilemmasının çözülmesi için ülkelerin biraz daha eşgüdümle hareket etmesi gerekir. Bir de tabii pandemi döneminde gördüğümüz bir şey var. Bu korumacılık anlayışı. Yani tüm ülkeler kendine yetme konusunda adımlar atmaya başladı. İşte gıda güvenliği merkeze alındı. Gıda ihracatı birçok ülke durdurmaya başladı. Kendisinin ihtiyacı olduğu ürünleri kendilerinin üretme çabası var. Çin'e yönelik mesela oluşturulmuş bir yaptırımlar meselesi var. Çin'den üretimi kaydırılıp farklı ülkelere kaydırılma çabası var. ABD'nin mesela çip konusunda attığı adımlar söz konusu. Bu tarz küresel ekonomiye de zarar verebilecek adımlar var. Bunlar konusunda tabii bu ilgili meseleler de bence masaya yatırılacak diye düşünüyorum.
Tabii Biden nasıl gidecek oraya? Yani kazanarak mı gidecek?
Muhtemelen topal ördek olarak kaybederek gidecek diye düşünüyorum.
Bu da zihninde önemli bir ağır bir psikoloji olarak karşımıza çıkabilir. Performansını etkileyebilir. Teşekkürler Can bugünkü değerlendirmelerin
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, küresel analizin bugünlükte sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.